9. Ayrım.
Pavlus Atina'da Sofi. Burada Hristiyanlığın Yunan-Roma dünyasına girmeye başlayışını görüyoruz. Hristiyanlık, Epikrosçu, Stoacı ya da yeni Platoncu felsefelerden apayrı bir şeydi. Pavlus yine de Yunan kültüründe Hristiyanlık ile ortak bir yan bulur. Tanrı'yı aramanın tüm insanların içinde var olan bir istek olduğuna işaret eder. Bu, Yunanlılar için de yeni bir şey değildir. Pavlus'un söylediklerinde yeni olan şey, Tanrı'nın artık insanlara kendini gösterdiği, onlarla gerçekten temasa geçtiğidir. Yani Tanrı, yalnızca insanların düşünceleriyle ulaşabileceği felsefi bir Tanrı değildir. Ne de altın veya gümüş yahut taştan yapılma bir esere benzer ki, Akropolis ve büyük meydanlarda bundan yüzlercesi mevcuttu. Hayır, Tanrı insan elleriyle yaratılmış tapınaklarda da yaşamıyordu. Bu, tarihe katılıp kendini insanlar uğruna feda ederek çarmıha gerilen kişisel bir Tanrı'ydı. Resullerin işlerinde anlatılır ki, Pavlus Areopagos'ta bu konuşmayı yapıp İsa'nın öldükten sonra dirildiğini anlatınca dinleyenlerin bazısı onunla alay etmeye girişir. Ancak bazıları da bunun hakkında seni yine dinlemek isteriz derler. Ve bazıları da orada Pavlus'a katılıp Hristiyanlığı kabul ederler. Bunlardan birisi Damaris isimli bir kadındır. Bu kadınların da Hristiyanlığı kabul edişinde bir örnek olduğu için önemli bir noktadır. Pavlus bu şekilde misyonerliğini sürdürdü. İsa'dan birkaç on yıl sonra Atina, Roma, İskenderiye, Efesus, Korintos gibi en önemli Yunan ve Roma illerinde Hristiyan cemaatler oluşmuştu. İnanç bildirimi. Pavlus'un Hristiyanlıktaki rolü sadece misyonerliğiyle sınırlı değildir. Ruhani yol göstericiliğine büyük ihtiyaç duyan Hristiyan cemaatler üzerinde de büyük etkisi olmuştur. İsa'dan sonraki ilk yıllarda tartışılan önemli sorulardan biri, halen Yahudi olmalarının Hristiyan olmadan önce Yahudi olmalarının gerekip gerekmediğiydi. Örneğin bir Yunanlı 10 emire uymak zorunda mıydı, değil miydi? Pavlus'a göre değildi. Hristiyanlık bir Yahudilik mezhebi olmaktan daha öte bir şeydi. Hristiyanlık tüm insanlara evrensel bir kurtuluş vaadiyle geliyordu. Tanrı ile İsrail arasındaki eski ahitin yerini Tanrı ile tüm insanlar arasındaki yeni ahit alıyordu. O sıralar ortaya çıkan tek yeni din de değildi Hristiyanlık. Helenizm'de pek çok dinin var olduğunu görmüştük. Hristiyanlığı diğer dinlerden ayırabilmek ve dağılmayı önlemek için kilisenin Hristiyan öğretisinin ne olduğunu kısaca özetlemesi gerekiyordu. Böylece ilk inanç bildirimleri ortaya çıktı. İnanç bildirimleri önemli Hristiyanlık dogmalarını ya da öğretilerini özetler. İnanç bildirimlerinin en önemlilerinden biri İsa'nın hem Tanrı hem insan olduğuydu. Yani İsa yalnızca Tanrı'nın oğlu değil, Tanrı'nın kendisiydi. Ancak o, insanca yaşayışı paylaşmış ve çarmıhta gerçekten acı çekmiş gerçek bir insandı aynı zamanda. Bu bir çelişkiymiş gibi görünebilir. Ancak kilisenin verdiği mesaj tam da Tanrı'nın insan haline geldiğiydi. İsa kısmen insan, kısmen Tanrı, yani bir yarı Tanrı değildi. Böyle yarı tanrılar Yunan dinleri ve Helenistik dinlerde sıkça rastlanan bir şeydi. Oysa kilise İsa'nın tam bir tanrı ve tam bir insan olduğunu anlatıyordu. Hamiş. Sana her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu anlatmaya çalışıyorum sevgili Sofi. Hristiyanlığın Yunan-Roma dünyasına girişi yalnızca bu iki kültürün dramatik bir biçimde karşılaşması anlamına gelmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihin en büyük kültür devrimlerinden biri anlamına da geliyor. Böylece antik çağı geride bırakıyoruz. Bu noktada ilk Yunanlı filozoflardan bu yana yaklaşık 1000 yıl geçmiş oluyor. Şimdi önümüzde uzanan Hristiyan Orta Çağ'da yaklaşık 1000 yıl sürmüştür. Alman şairi Goethe, 3000 yıllık geçmişin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır demiştir. Ben de senin bu kişilerden biri olmaman, tarihi tanıman için elimden geleni yapıyorum. Ancak böylelikle insan olunur. İnsan ancak böylece çıplak bir maymun olmaktan kurtulabilir. İnsan ancak böylece boşlukta dönüp durmaktan kurtulabilir. Ancak böylelikle insan olunur. İnsan ancak böylece çıplak bir maymun olmaktan kurtulabilir. Sophie bir süre öylece durup çitteki küçük deliklerden bahçeyi seyretti. Yavaş yavaş insanın tarihsel köklerini bilmesinin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamaya başlıyordu. Bu, hiç değilse İsrail halkı için son derece büyük bir anlam taşımıştı. Kendisi sıradan bir insandı, o kadar. Ama tarihini bilen bir insan, daha az sıradan bir insan olurdu. Kendisi bu gezegende henüz birkaç yıl yaşamıştı. Ama insanlığın tarihinin onun kendi tarihi anlamına da geleceği düşünülürse, aslında binlerce yıl yaşındaydı. Kağıtlarını toparlayıp geçitten çıktı, neşe içinde hoplaya zıplaya bahçeden geçip odasına gitti. Orta Çağ. Yolun birazını kat etmiş olmak, yolunu şaşırmış olmak demek değildir. Bir haftadır Alberto Knox'tan haber çıkmamıştı. Ne de Lübnan'dan kart gelmişti. Ama bu arada Sophie sürekli Jörün Nebinbaşı'nın evinde buldukları kartları konuşmuştu. Aslında olup bitenlerden aklı çıkmış olan Jörün, ortalık şimdi biraz yatışınca tekrar derslerine dönmüş, eskisi gibi badminton oynamaya başlamıştı. Sophie, Hilde ile ilgili ipucu bulabilmek için Alberto'dan gelen mektupları tekrar tekrar okumuş, bu arada da antik çağ felsefesini iyice sindirerek öğrenmişti. Artık Demokritos ile Sokrates'i, Platon ile Aristoteles'i birbirine karıştırmak gibi bir problemi kalmamıştı. Sophie, 25 Mayıs Cuma günü evde ocağın başında durmuş yemek yapıyordu. Annesiyle anlaşmaları böyleydi. Cuma günleri akşam yemeğini hazırlamak Sophie'nin işiydi. Bugün hazırladığı yemek ise sulu balık köftesi ve haşlanmış havuçtu. Basit bir yemekti yani. Dışarıda şiddetli bir fırtına başlamıştı. Sophie çorbayı karıştırırken camdan dışarıya baktı. Koca huş ağaçları rüzgarda mısır başakları gibi sallanıyordu. Birden cama bir şey çarptı. Bu bir kağıt parçasıydı. Kağıdın ne olduğunu anlamak için cama yaklaşan Sophie, bunun bir kartpostal olduğunu gördü. Üzerinde yazılanları camdan okumaya başladı. Sophia Mutsen eliyle Hilde Möller-Knank. Tabii ki tahmin etmişti bunu. Camı açıp kartı içeri aldı. Kart ta Lübnan'dan buraya uçarak mı gelmişti yoksa? Kartın üzerindeki tarih 15 Haziran Cuma'ydı. Sophie tencereyi ocağın üzerinden kaldırıp mutfak masasının üzerine koydu. Kartta şunlar yazılıydı. Sevgili Hilde, bu kartı okurken hala yaş günün mü bilmiyorum. Değilse de umarım üzerinden pek fazla gün geçmemiştir. Sophie'nin bir iki haftası bizim için bir iki hafta anlamına gelmeyebilir. Bense eve 24 Haziran'da dönüyorum. Döndüğümde bahçedeki salıncağa oturup beraber denizi seyrederiz Hildeciğim. Konuşacak çok şeyimiz var. Sevgiler. İmza, bazen Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki 100 yıllık anlaşmazlıklardan umutsuzluğa kapılan babam. Sürekli kendime bu üç dinin de köklerinin İbrahim'e uzandığını hatırlatmaya çalışıyorum. O zaman hepimizin aynı Tanrı'ya inanmamız gerekmez mi? Buralarda ise Habil ile Kabil hala birbirine düşman. Not. Benden Sophie'ye selam söylemeni istesem olur mu? Zavallı Sophie. Hala olanı biteni tam olarak anladığını zannetmiyorum. Ya sen? Sen anlayabildin mi? Sophie kendini iyice yorgun hissederek masanın üzerine yaslandı. Olan biteni anlamadığı doğruydu. Ya Hilde? O anlayabiliyor muydu acaba? Hilde'nin babasının Hilde'den kendisine selam söylemesini istemesi, Hilde'nin Sophie'den daha çok şey bildiği anlamına geliyordu. Tüm bunlar öyle karmaşıktı ki, Sophie her şeyi unutmaya çalışıp yemeği hazırlamaya devam etti. Mutfak camına yapışan bir kartpostal, kelimenin tam anlamıyla hava postası. Tencereyi yeniden ocağa koymuştu ki, telefon çaldı. Ah, keşke babası olsaydı Aryan. Babası eve bir dönse, ona son haftalarda olan bitenlerin hepsini bir anlatabilseydi. Ama Aryan herhalde ya annesi ya Jorun'du. Sofia ahizeyi kaldırdı. Sofia Umut sen?
Benim,
dedi telefondaki ses. Sophie üç şeyden emindi. Bir, arayan babası değildi. İki, bu bir erkek sesiydi. Üç, bu sesi bir yerden hatırladığına emindi. Siz kimsiniz? Diye sordu.
Ben Alberto.
Ha? Sophie ne cevap vereceğini şaşırmıştı. Sesi de Atina'daki videodan hatırlıyordu anlaşılan.
Nasılsın? İyi misin?
İyiyim. Bundan sonra mektuplaşmayacağız artık. Yüz yüze konuşmalıyız Sophie. Hem de bir an önce.
Neden?
Çünkü Hilde'nin babası bizi kuşatmaya başlıyor.
Nasıl kuşatmaya?
Dört bir yandan Sophie. Artık işbirliği yapmamız gerekiyor.
Nasıl yani?
Ama orta çağı bilmeden bana yardım edemezsin. Rönesans ve 16. yüzyılda öğrenmelisin. Berkeley'in önemli bir katkısı olacak bu konuda.
Binbaşının evinde resmi asılı olan Berkeley mi?
Evet, sanıyorum mücadelemiz onun felsefesi üzerine yükselecek.
Sanki bir savaştan bahsediyor gibisiniz.
Buna ruhsal bir savaş demek daha doğru olur. Hilde'nin ilgisini uyandırıp babası Lille Santa dönmeden önce onu bizim tarafımıza çekmeye çalışmalıyız.
Pek bir şey anladığımı söyleyemem.
Yeni öğreneceğimiz filozoflar sana yardımcı olacaktır sanıyorum. Şimdi yarın sabaha karşı saat 4'te Maria Kilisesi'nde buluşmalıyız. Ve buraya yalnız gelmelisin çocuğum.
Gece yarısı mı geleyim yani?
Alo? Alo?
Olacak iş mi yani? Telefon kapanmıştı bile.
Sophie tekrar ocağın başına gitti. Çorba neredeyse taşıyacaktı. Köftelerle havuçları tencereye atıp ocağın altını kıstı.
Maria Kilisesi'nde ha?
Bu orta çağdan kalma taş bir kiliseydi. Sophie burasının artık yalnızca konserlerde ve çok özel ayinlerde kullanıldığını sanıyordu.
Yazın da bazen turistlerin ziyaretine açılıyordu.
Gece yarısı nasıl açık olacaktı ki? Annesi geldiğinde Sophie Lübnan'dan gelen yeni kartı da Alberto ve Hilde ile ilgili diğer şeylerin yanına koymuştu. Akşam yemeğinden sonra Jorun'lere gitti. Özel bir anlaşma yapmamız gerekiyor, dedi Jorun kapıyı açar açmaz. Sonra da Jorun'un odasına çıkıp arkalarından kapıyı kapayana dek hiçbir şey söylemedi.
Bu biraz zor bir mesele, dedi Sophie daha sonra.
Hadi anlat artık.
Anneme bu akşam sizde kalacağımı söylemek zorundayım.
Bizde mi kalacaksın? Ne güzel.
Evet ama bu tam doğru değil. Gecenin bir kısmında başka bir yerde olmam gerekiyor.
Eyvah! Biri falan mı var yoksa?
Hayır, biri falan yok. Hilde falan var. Jorun alçak sesle bir ıslık öttürdü. Sophie Jorun'un gözlerine bakarak, akşam size geliyorum dedi. Sonra saat 3 sıralarında çıkmam gerekiyor. Dönene kadar durumu idare etmelisin.
Peki ama nereye gideceksin? Ne yapacaksın Sophie?
Üzgünüm, söyleyemem. Kesin emir aldım bu konuda.
Annesi Sophie'nin arkadaşında kalmasına bir şey demezdi. Hatta Sophie onun arada bir evin tümüyle kendisine kalmasından hoşlandığını düşünürdü.
Yarın sabah kahvaltısına geliyorsun değil mi? Dedi annesi yalnızca Sophie giderken.
Gelmesem de nerede olduğumu biliyorsun.
Niye böyle demişti sanki? En hassas noktaya değinmişti böyle diyerek.
Arkadaşın ziyareti tam bir arkadaş ziyareti olarak başladı. Geç saatlere kadar oturup sohbet ettiler. En sonunda saat 1'e doğru yatarlarken Sophie çalar saati 3'e çeyrek kalaya kurdu. 2 saat kadar sonra Sophie çalar saati susturduğunda Jorun gözlerini zorlukla açarak
"Lütfen dikkatli ol Sophie,"
dedi ve Sophie yola koyuldu. Maria Kilisesi'ne birkaç kilometrelik yol vardı. Çok az uyumasına rağmen Sophie kendini cin gibi uyanık hissediyordu. Gökyüzünde doğudaki düzlüklerin üzerinde kırmızı bir şerit uzanıyordu. Eski taş kilisenin kapısına vardığında saat 4'e geliyordu. Ağır kapıyı yokladı. Kapı açıktı. Kilisenin içi eski olduğu kadar boş ve sessizdi. Vitraylardan içeri süzülen mavimsi ışık havadaki binlerce toz parçasını ortaya çıkarıyordu. Tozlar kilisenin bir köşesinden diğer köşesine giden ışınlar halindeydi sanki. Kilisenin orta kısmında bir banka oturdu. Mihrabı ve donuk renklerle boyanmış eski bir İsa heykelini seyretmeye koyuldu. Birkaç dakika sonra aniden org çalmaya başladı. Sophie arkasını dönüp bakmaya cesaret edemiyordu. Çalan eski bir ilahiydi. Orta çağdan olmalıydı bu da.
Bir süre sonra ses kesildi ve hemen ardından arkasında ayak sesleri duyuldu. Dönüp baksa mıydı? Onun yerine gözlerini çarmıha gerilmiş İsa'ya dikti. Adımlar yanından geçip gitti ve Sophie kilisede ilerleyen gölgeyi gördü. Üzerinde kahverengi bir keşiş giysisi vardı. Sophie bu kişinin orta çağdan çıkıp gelmiş bir keşiş olduğuna yemin edebilirdi neredeyse. Korkuyordu ama aklı başından gitmiş falan değildi. Keşiş mihrabın önünde bir dönüş yapıp kürsüye çıktı. Kürsünün üzerinde eğildi. Sophie'ye bakıp Latince "Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in secula seculorum" dedi. "Hey, Norveççe konuş be adam." Sözleri kilisede yankılandı. Keşişin Alberto Knox olduğunu anlamıştı. Yine de eski bir kilisede ağzından saygısızca dökülen bu sözlerden utanç duydu. Ama çok korkmuştu işte, ne yapsın. İnsan korkunca kuralları çiğnemekte bir tür teselli bulur. Alberto, rahiplerin cemaatin oturmasını istediklerinde yaptıkları gibi elini yukarıya kaldırmıştı. "Saat kaç çocuğum?" diye sordu. "Dörde beş var," dedi Sophie. Korkusu geçmişti artık. "O zaman vakit gelmiş. Şimdi orta çağ başlıyor." Sophie aptallaşmış bir halde. "Orta çağ saat 4'te mi başlıyor?" diye sordu. "Yaklaşık olarak 4'te. Evet. Sonra saat 5 ve 6 ve 7 oldu. Ama sanki zaman geçmiyor gibiydi. Sonra 8 ve 9 ve 10 oldu. Ama vakit hala orta çağdı. Artık yeni bir güne başlamanın zamanı gelmedi mi diye düşünüyorsundur belki. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Ama bu bir pazar günüydü. Anlıyor musun? Uzun, upuzun bir pazar. Saat 11 ve 12 ve 13 oldu. Bu zaman parçasına geç orta çağ diyoruz. Avrupa'nın büyük katedralleri bu dönemlerde yükseldi. Ancak 14. yüzyılda bir horoz ötebildi. Ve ancak o zaman bu uzun orta çağ silinip gitmeye başladı. O zaman orta çağ 10 saat mi sürmüş oluyor?" diye sordu Sophie. Alberto kahverengi keşiş elbisesinin başlığından başını çıkarıp bakışlarıyla tek bir küçük kızdan ibaret cemaatini süzerek. "Bir saati bir yüzyıl olarak düşünürsek evet," dedi. "İsa'nın tam gece yarısı doğduğunu varsayalım. O zaman Pavlus misyonerlik yolculuklarına saat 20'de başlıyor. Bir çeyrek saat sonra Roma'da ölüyor. Saat 3'e kadar kilisenin faaliyetleri yasaklanmış durumda. Ancak 313 yılında Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda kabul edilebilir bir din haline geliyor. Bu dönemde imparatorluğun başında Konstantinus bulunuyor. Ama bu ünlü imparator bile ancak ölüm döşeğindeyken vaftiz oluyor. 380 yılından itibaren Hristiyanlık tüm Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor. Bu sırada Roma İmparatorluğu dağılıyor değil mi?" "Evet, bu dönemde imparatorluk parçalanmaya başlıyor. 300 yıllarında Roma hem kuzeyden gelen akınlara hem de iç çözülmelere maruz kalıyor. 330 yılında Konstantinus imparatorluğun başkentini, daha önce Karadeniz'e yaptığı deniz seferleri sırasında kurmuş olduğu Konstantinopolis şehrine taşıyor. Bu yeni kenti pek çokları ikinci Roma olarak görüyor. 395'te Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor. Roma'nın hala başkenti olduğu Batı Roma İmparatorluğu ve başkenti Konstantinopolis olan Doğu Roma İmparatorluğu. Roma 410 yılında barbarlar tarafından yağma ediliyor ve 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu tümüyle yıkılıyor. Doğu Roma İmparatorluğu ise Türklerin Konstantinopolis'e alışı olan 1453 yılına dek devlet olarak varlığını sürdürüyor."
"Ama o zaman bu kentin adı İstanbul oluyor değil mi?"
"Doğru. Bilmemiz gereken bir başka önemli tarihte 529. Bu tarihte kilise Platon'un Atina'daki akademisini kapatıyor. Ve aynı yıl Benediktin tarikatı kuruluyor. Bu ilk manastır düzeni olarak tarihe geçiyor. Böylece 529 yılı Hristiyanlığın Yunan felsefesinin üzerine büyük bir örtü çekişinin sembolü olmakta. Bu tarihten itibaren eğitim, düşünce ve meditasyon manastırın tek eline geçiyor.
Bu sırada saat 5:30'a gelmekte.
Sophie Alberto'nun bu saat benzetmesiyle ne demek istediğini anlamıştı artık. Gece yarısı 0 yılına, saat 1 İsa'dan sonra 100 yılına, saat 6 İsa'dan sonra 600 yılına ve saat 14 İsa'dan sonra 1400 yılına karşılık geliyordu. Alberto sözlerini sürdürdü.
Rönesans döneminde ortaya çıkmış olan orta çağ sözcüğü, iki dönem ortasında kalmış çağ anlamına gelir aslında. Orta çağ, antik çağın sonunda başlayıp Rönesans'la sona eren, Avrupa'nın üzerine serilmiş 1000 yıllık karanlık olarak görülmüştür. Günümüzde de orta çağ sözcüğü otoriter olan, esnek olmayan anlamında kullanılır. Ancak kimilerine göre orta çağ 1000 yıllık gelişme dönemidir. Örneğin okul sistemi bu dönemde biçimlenmeye başlamıştır. Manastır okulları orta çağın en başlarında ortaya çıkmış. Yaklaşık olarak 1100 yılında katedral okulları, 1200'lerden itibaren de üniversiteler görülmeye başlamıştır. Bugün de hala çeşitli konular aynen orta çağdaki gibi belli başlıklar ya da fakülteler altında toplanır.
1000 yıl çok uzun bir süre.
Evet, Hristiyanlığın kitlelere ulaşması uzun zaman aldı. Üstelik kendi kentleri ve kaleleriyle, kendi halk müzikleri ve halk anlatılarıyla ulusal devletlerin pek çoğu orta çağda ortaya çıkmaya başladı. Masalların, halk müziğinin hali ne olurdu orta çağ olmasa? Ya Avrupa'nın hali ne olurdu orta çağsız Sophie? Avrupa bir Roma eyaletinden başka bir şey olmazdı belki de. Orta çağ denen dipsiz deniz, Norveç, İngiltere ve Almanya adlarındaki tınıdır tam da. Gözle görünmese de bu derin denizlerde pek çok balık yüzer. Snorri orta çağda yaşamıştır örneğin. Aziz Olav da öyle. Şarlemanya'da Romeo ve Juliet, Benediktus, Arolijia, Olav Asteson, Heddal ormanlarının cinleri de öyle. Ve bunlara ek olarak büyük prensler, görkemli krallar, kahraman şövalyeler ve güzel bakireler, adları bilinmeyen vitray ustaları ve yetenekli org ustaları. Üstelik henüz sözünü etmeme sıra gelmeyen frerler, haçlı askerleri ve büyücüler.
Rahiplerden de söz etmedin daha.
Haklısın. Bu arada Norveç'in de 1000 yıllarında Stiklestad Savaşı'nın hemen ardından Hristiyan olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Uzun bir dönem Hristiyanlık örtüsü altında pek çok putperest inanç sürdüğü gibi birçok eski din öğesi Hristiyanlık öğelerine karışarak devam etti. Örneğin Norveç'teki Noel kutlama biçimi eski Norön gelenekleriyle Hristiyan geleneklerinin evliliğinden doğmuştur. Bir atasözünün dediği gibi de evli çiftler zamanla birbirine benzer. Norveç'in Noel pastası, Noel domuzu ve Noel birası da Doğu'nun üç bilge adamı ile Betlehem'de İsa'nın doğduğu ahıra benzemeye başlamıştır. Yine de Hristiyanlık hayat görüşünün zamanla tüm Avrupa'da yaygın tek görüş haline geldiğini belirtmemiz gerekir. Yani orta çağ deyince birleştirici bir kültür olarak Hristiyanlık aklımıza geliyor.
Orta çağ sadece karanlık ve iç kapayıcı bir dönem değildi o halde.
400 yıldan sonraki ilk yüzyıllar gerçekten bir kültürel gerileme dönemiydi. Çünkü bundan önce kanalizasyonlu, hamamlı ve kütüphaneli şehirleriyle, hele hele görkemli mimarisiyle Roma dönemi yüksek bir kültürdü. Tüm bu kültür orta çağın ilk yüzyıllarında yok olmaya başladı. Bu ticaret ve para ekonomisi için de geçerliydi. Orta çağda paranın yerini tekrar mal değiş tokuşu yani takas aldı. Ekonomide feodalizm egemen olmaya başladı. Feodalizmde zengin derebeyleri toprağın sahibidir. Yoksul serfler de toprakları işletip hayatlarını kazanmaya çalışır. Orta çağın ilk yüzyıllarında Avrupa'nın nüfusu da gerilemişti. Antik çağda nüfusu milyonu aşan Roma'nın nüfusu 600 yılında 40 bine inmişti. Kentin görkemli zamanlarından kalma harabelerde dolaşan bir avuç insan kalmıştı kala kala. İnşaat malzemesi gerektiğinde eski harabelerden malzeme almak yetip de artıyordu bile. Tabii arkeologlar üzülüyorlar orta çağda antik eserlerin tahrip olmuş olmasına.
Sonradan demesi kolay tabii.
Roma'nın politik gücünü yitirmesi daha da öncesine, 300'lü yılların sonuna rastlar. Ancak hemen sonra Roma piskoposu tüm Roma Katolik Kilisesi'nin başına geçer. Papa, yani baba ünvanını alan piskopos, insanın dünya üzerindeki vekili olarak görülmeye başlanır. Böylece Roma hemen hemen tüm Orta Çağ boyunca Hristiyanlığın başkenti olarak hüküm sürer. Roma'ya karşı gelmeye cesaret eden de çıkmaz pek. Ama yine de zamanla ulusal devletlerin kral ve prensleri öyle güçlenirler ki aralarında bu müthiş kilise gücüne karşı çıkmaya başlarlar. Hatta bunlardan biri de Norveç kralı Sverre'dir. Sophie bu bilgili keşişe baktı. Kilisenin Platon'un Atina'daki akademisini kapattığını söylemiştin. Bu arada bütün Yunan filozofları da unutuldu mu? Kısmen öyle oldu. Yine de şurada burada Aristoteles'in ve Platon'un bazı yazılarını bilenler çıkıyordu. Ancak eski Roma İmparatorluğu zamanında üç ayrı kültüre ayrıldı. Batı Avrupa'da Roma merkezli, dili Latince olan bir Hristiyan kültür. Doğu Avrupa'da başkenti Konstantinopolis, dili Yunanca olan bir Hristiyan kültür. Konstantinopolis'in adı sonradan Yunanca bir sözcük olan Bizans'a çevrildi. Bu yüzden Roma Katolik Orta Çağ'dan ayrı olmak üzere Bizans Orta Çağ'ından söz ediyoruz. Bunlardan başka Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da da Roma İmparatorluğu'nda dahildi. Buralarda da Orta Çağ'da dili Arapça olan Müslüman bir kültür gelişti. Muhammed'in 632 yılında ölümünden sonra İslam tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmıştı. Ardından İspanya'da Müslüman alemine katıldı. İslam dininin en önemli kentleri Mekke, Medine, Kudüs ve Bağdat oldu. Kültür tarihi bakımından başka bir önemli nokta eski Helenistik kent İskenderiye'nin de Arapların idaresi altına girmiş olmasıdır. Böylelikle Araplar Yunan bilimini miras almış oldular. Tüm Orta Çağ boyunca matematik, kimya, astronomi ve tıp bilimlerinde en ileri ulus Araplardı. Günümüzde hala Arap rakamlarını kullanıyoruz. Birçok başka alanda da Arap kültürü Hristiyan kültüründen daha ileri bir durumdaydı. Yunan felsefesine ne olduğunu sormuştum. Gözünün önüne önce üçe ayrılan, sonra da bu üç kolun birleşmesiyle yeniden tek hale gelen bir nehir getirmeye çalış.
Evet.
O zaman Yunan-Roma kültürünün üçe, batıda Roma Katolik kültürü, doğuda Doğu Roma kültürü ve güneyde Arap kültürüne ayrılmakla beraber nasıl ayakta kaldığını anlayabiliriz. İyice basitleştirecek olursak, yeni Platonculuğun batıda, Platon'un doğuda ve Aristoteles'in Araplarda yaşamaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak elbette bu üç kolda içlerinde diğer kollardan bir şeyler taşıyordu. Sonuç olarak bu üç kol Orta Çağ biterken Kuzey İtalya'da buluştu. Arap etkisi İspanya'daki Araplardan, Yunan etkisi de Yunanistan ve Bizans'tan geliyordu. Böylelikle Rönesans ya da başka bir deyişle antik kültürün yeniden doğuşu başladı. Dolayısıyla antik kültür de uzun bir Orta Çağ'dan hayatta kalarak çıkmış oluyordu.
Anlıyorum.
Ama her şeyi sırası gelince ele almak en iyisi. Öncelikle Orta Çağ felsefesinden söz edeceğiz çocuğum. Artık sana kürsüden hitap etmeyeceğim. Aşağıya geliyorum.
Sophie birkaç saatçik uyku uyumuş olmanın yorgunluğunu duydu birden. Bu garip keşişin Maria Kilisesi'nin kürsüsünden indiği şu an bir rüyaydı sanki. Alberto, mihrabın önünde durup yukarıya İsa'nın çarmıhtaki heykeline baktı. Sonra Sophie'ye dönerek ona doğru yürümeye başladı ve gelip yanına oturdu. Alberto'nun bu kadar yakınında olmak Sophie'yi heyecanlandırdı. Başlığın altındaki bir çift kahverengi göz kendisine bakıyordu. Bu gözler koyu renk saçlı, top sakallı, orta yaşlı bir adamın gözleriydi. Kimsin sen diye düşündü Sophie. Niçin hayatıma girdin?
Alberto Sophie'nin düşüncelerini okumuş gibi, zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız dedi. Onlar böyle otururlar ve vitraydan içeri süzülen ışıklar giderek daha parlak bir hal alırken Alberto Orta Çağ felsefesini anlatmaya başladı. Orta Çağ filozofları Hristiyanlığın doğru olduğunu veri alırlar. En önemli soru ise Hristiyanlığın yalnızca inanılması gereken bir şey mi olduğu, yoksa Hristiyanlıktaki doğrulara aklı kullanarak varılabileceği miydi? Yunan filozoflarıyla İncil'de yazılanlar arasında nasıl bir ilişki vardı? İncil ve akıl birbirleriyle çelişen şeyler miydi, yoksa inançla bilgi bir arada var olabilir miydi? Tüm Orta Çağ felsefesi büyük ölçüde bu tek soruyla uğraştı.
Sophie başını dinliyorum anlamında salladı sabırsızlıkla. Din sınavında inanç ve bilgi konusundaki soruyu cevaplarken düşünmüştü zaten bu konuyu.
Bu sorunsalın orta çağın iki büyük filozofunca nasıl ele alındığını göreceğiz. Bunlardan ilki 354 ile 430 yılları arasında yaşamış olan Augustinus'tur. Bu tek insanın yaşamında geç antik çağdan orta çağın başlangıcına geçişi inceleyebiliriz. Augustinus, Kuzey Afrika'da küçük bir kent olan Tageste'de doğdu. Henüz 16 yaşındayken okumak üzere Kartaca kentine gitti. Daha sonra Roma ve Milano'da bulunan Augustinus, hayatının son yıllarında Kartaca'da birkaç kilometre batısında Hippo kentinde piskoposluk yaptı. Hristiyan olmadan önce pek çok değişik din ve felsefi akımı benimsedi. Örneğin bir dönem boyunca Mani'ydi. Maniler geç antik çağda oldukça yaygın olan dinsel mezheplerden birini oluştururlar. Manicilik yarı dinsel, yarı felsefi bir kurtuluş öğretisiydi. Bu öğretiye göre dünya iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık, ruh ve özdek olarak ikiye ayrılır. İnsan ruhuyla özdekler dünyasını aşıp ruhun kurtuluşuna bir temel hazırlayabilir. Ancak iyi ile kötü arasındaki bu keskin ayrım genç Augustinus'u tatmin etmiyordu. Onu daha çok kötülük problemi ilgilendiriyordu ki bununla kastedilen kötülüğün nereden geldiğini araştırmaktır. Bir dönem Stoacı felsefenin etkisi altında kalmış olan Augustinus, Stoacı felsefenin öngördüğü gibi iyi ile kötü arasında böyle keskin bir ayrım olmadığına inanıyordu. Ancak Augustinus her şeyden çok geç antik çağın ikinci önemli felsefi akımı olan yeni Platonculuktan etkilenmiş, burada tüm varoluşun tanrısal bir doğası olduğu düşüncesiyle karşılaşmıştı. Yani Augustinus'un yeni Platoncu bir psikopos olduğunu mu söylüyoruz? Evet, öyle denilebilir. Öncelikle Hristiyan olan Augustinus'un Hristiyanlığı büyük ölçüde Platoncu düşünce biçiminden etkilenmiştir. Bu yüzden, işte tam bu yüzden Sophie, Hristiyan orta çağ geçer geçmez Yunan felsefesinden tümüyle kopulmadığını anlamalısın. Augustinus gibi kilise pederleri sayesinde Yunan felsefesi bu yeni zamana aktarılmıştır. Augustinus'un %50 Hristiyan, %50 yeni Platoncu olduğunu mu kastediyorsun? Augustinus kendisini %100 Hristiyan olarak görüyordu. Ancak Hristiyanlıkla Platon'un felsefesi arasında keskin bir karşıtlık olmadığına inanıyordu. Platon'un felsefesiyle Hristiyan öğreti arasında öyle açık bir benzerlik görüyordu ki, Platon'un eski ahiti bildiğini bile düşünebiliyordu. Bu elbette pek mümkün değil. En iyisi biz Platon'u Hristiyanlaştıranın Augustinus olduğunu söyleyelim. Hristiyanlığa inanmaya başlayınca felsefeye veda etmemiş iş değilse. Hayır, ama yine de dini konularda aklın her soruya cevap bulmaya yetmeyeceğini söylüyordu. Ona göre Hristiyanlık yalnızca inanç yoluyla ulaşabildiğimiz tanrısal bir gizemdi. Ancak Hristiyanlığa inanırsak Tanrı ruhumuzu aydınlatır ve biz de böylece Tanrı'ya dair doğaüstü bir tür bilgeliğe varabilirdik. Augustinus kişisel olarak da felsefenin sınırlarını içinde duyuyordu. Ancak Hristiyan olduktan sonra ruhunu huzura kavuşturmuştu. Sen de dinlenene dek yüreğimiz huzur bulamaz, diyordu. Platon'un İdea öğretisinin Hristiyanlıkla nasıl bağdaşabileceğini pek anlayamıyorum. Ya mutlak ideyalara ne oldu? Augustinus, Tanrı'nın dünyayı yoktan var ettiğini savunur ki bu da İncil'de yer alan bir düşüncedir. Yunanlar ise dünyanın her zaman var olmuş olduğuna inanıyorlardı. Ama Tanrı dünyayı yaratmadan fikirler Tanrı'nın düşüncelerinde var olmuştur der Augustinus. Yani Platoncu fikirleri Tanrı'ya yerleştirerek Platon'un mutlak idealar görüşüne sahip çıkar. İyi fikir. Ama bu bize Augustinus ve diğer kilise pederlerinin Yunan ve Yahudi düşünce biçimlerini bağdaştırmak için işi nerelere kadar götürebildiklerini gösteriyor. Bir anlamda onlar her iki kültüre de aittirler. Augustinus kötülük konusunda da yeni Platonculuğa sarılır. Plotinus gibi o da kötülüğün Tanrı'nın yokluğundan başka bir şey olmadığını savunur. Kötü diye kendi başına bir şey yoktur. Kötü yok olan şeydir. Çünkü Tanrı sadece iyi olanı yaratmıştır. Kötülük insanlar Tanrı'nın sözlerine uymadıkları için vardır. Kendi deyişiyle iyilik Tanrı'nın işidir. Kötülük Tanrı'nın işinden gerilemektir. İnsan ruhunun tanrısal olduğunda söylemiyor muydu Augustinus? Hem evet hem hayır. Augustinus Tanrı ile insan arasında aşılmaz bir engel olduğunu öne sürüyordu. Bu noktada İncil'de yazılanlara inanıyor, Platon'un her şeyin bir olduğu şeklindeki öğretisini reddediyordu. Ancak insanın ruhsal bir yaratık olduğunu da belirtiyordu. İnsan bedeni maddeseldir ki bu yanıyla insan güvenin ve pasın çözüldüğü fiziksel dünyaya aittir. Ama insanın aynı zamanda Tanrı'yı tanıyabilmesine yarayan bir ruhu da vardır.
Ölünce insanın ruhuna ne olur?
Augustinus'a göre Adem'in elma hırsızlığı yani ilk günah insan soyunu ölüme mahkum etmiştir. Ne var ki Tanrı bunların içinden kimilerini seçmekte ve kurtarmaktadır.
Bence Tanrı bunun yerine herkesi kurtarmaya karar vermiş olsa daha iyi olurdu diye karşı çıktı Sophie.
Augustinus'a göre insanın Tanrı'yı eleştirmeye hakkı yoktur. Bu noktada Pavlus'un Romalılara mektubuna başvurur. Ey adam, sen kim oluyorsun ki Tanrı'yla hesaplaşmak istiyorsun? Kendine şekil veren şey, şekil verene niçin beni böyle yaptın der mi? Yahut aynı yığından bir kabı hürmet için ve bir başkasını hürmetsizlik için yapmaya çömlekçinin balçık üzerindeki kudreti yok mudur?
Volkan.
Yani Tanrı cennette oturup insanlarla dilediği gibi oynar öyle mi? Yaratan kendisi olmasına rağmen hoşnut kalmadıklarını kaldırıp atar mı?
Augustinus'un söylemek istediği şey, hiçbir insanın Tanrı tarafından kurtarılmayı hak edemeyeceğidir. Tanrı kurtaracağı kullarını seçer. Augustinus'a göre kimin kurtarılacağı, kimin ölüme mahkum edildiği önceden açıkça bellidir. Biz bunu bilip değiştiremeyiz. Evet, bizler Tanrı'nın elindeki balçıktan başka bir şey değilizdir. Hepimiz onun insafına kalmışızdır.
Öyleyse Augustinus bir anlamda yeniden kaderciliğe dönmüş oluyor değil mi?
Belki de, ancak Augustinus insanın kendi yaşamından sorumlu olduğu gerçeğini reddetmez. Bize seçilmişler arasında olduğumuzu hissedecek şekilde yaşamamızı öğütler. Çünkü özgür bir irademiz vardır. Ancak Tanrı her birimizin nasıl bir hayat süreceğini önceden görmüştür.
Biraz haksızlık olmuyor mu bu diye sordu Sophie.
Sokrates tüm insanların aynı şanslara sahip olduğunu, çünkü tüm insanların aynı sağduyuya sahip olduklarını söylemişti. Oysa Augustinus insanları ikiye bölerek bazı insanların kurtulacağını, diğerlerinin ise ölüme mahkum edildiğini söylüyor. Evet, Augustinus'la beraber Atina'daki hümanizmden bir parça uzaklaşmış oluyoruz. Öte yandan insanları bu şekilde ikiye bölen Augustinus değildir. O, bu konuda yalnızca İncil'de yazılanlara başvurur. Tanrı Devleti Hakkında adlı eserinde bu konuyu iyicene açar.
Anlat, anlat.
Tanrı Devleti ya da Tanrı'nın Krallığı deyişi, İncil'den ve İsa'nın öğretilerinden kaynaklanır. Augustinus, tüm insanlık tarihinin Tanrı Devleti ile yeryüzü devleti arasındaki mücadeleden ibaret olduğuna inanır. Bu iki devlet birbirinden tamamıyla ayrı iki politik devlet değildir. İkisi de her bir insanın içinde gücü ele geçirmek için savaşır. Yine de Tanrı Devleti'nin kilisede, yeryüzü devletinin de politik devlet aygıtında, örneğin Augustinus'un yaşadığı dönemde dağılan Roma İmparatorluğu'nda vücut bulduğu söylenebilir. Tüm Orta Çağ boyunca kilise ve devlet gücü ele geçirmek için savaştıkça bu anlayış daha da yaygınlaştı. Kilisenin dışında kurtuluş yoktur dendi. Sonunda Augustinus, Tanrı Devleti kilise kurumuyla özdeşleştirildi. Ancak 1500'lü yıllardaki Reformasyon hareketi sırasında Tanrı tarafından kurtarılmanın yolunun kiliseden geçmek zorunda oluşu eleştirilmeye başlandı.
Sırasıymış yani.
Bu arada Augustinus'un tarihi felsefeye dahil eden ilk filozof olduğunu da belirtmek gerek. İyi ile kötü arasındaki mücadele felsefede çokça ele alınmış olmasına rağmen bu mücadelenin tarihsel bir süreç içinde geliştiği düşüncesi yeni bir düşünceydi. Ve bu noktada Augustinus da Platoncu düşünceden hiçbir ize rastlanmıyordu. Augustinus'un bu konudaki görüşleri tamamen eski ahite var olan çizgisel tarih anlayışına dayanıyordu. Burada egemen olan düşünce Tanrı Devleti'ni kurabilmek için Tanrı'nın tüm bir tarihe ihtiyacı olduğu idi. İnsanları aydınlatmak ve kötülüğü yok etmek için gereklidir tarih. Ya da Augustinus'un dediği gibi tanrısal öngörü, çocukluktan yaşlılığa dek yavaş yavaş gelişen tek bir insanın yaşamı gibi Adem'den başlayıp tarihin sonuna dek ilerleyen insanlık tarihine yol gösterir.
Sophie saatine baktı. Saat 8'e geliyor, birazdan gitmem gerek.
Ama gitmeden önce sana öteki büyük orta çağ filozofunu da anlatmalıyım. Çıkıp biraz dışarıda oturalım mı?
Alberto ayağa kalktı. Avuçlarını göğüs hizasında birleştirip kilisenin ortasındaki koridordan yürümeye başladı. Tanrı'yı ya da başka bir takım ruhani konuları düşünür gibi bir hali vardı. Sophie de onun arkasından yürümeye başladı. Başka bir şey de yapamazmış gibi hissediyordu kendini zaten. Dışarıda tepenin üzeri ince bir çiğ tabakasıyla örtülüydü. Doğalı çok olmasına rağmen güneş henüz sabah sisini aralayıp yüzünü gösterebilmiş değildi. Maria Kilisesi şehrin eski semtlerinin dışındaki bir bölgedeydi. Alberto kilisenin dışındaki banklardan birine oturdu. Sophie şu an birisi kendisini görse neler olacağını düşünmeden edemedi. Sabahın 8'inde bir bankta, hele hele yanında keşişle oturmak pek sık rastlanan bir manzara değildi doğrusu.
Saat 8 diye söze başladı Alberto. Agustinus'tan bu yana 400 yıl geçti ve şimdi uzun bir okul günü başlıyor. Saat 10'a dek eğitimde var olan tek kurum manastır okullarıydı. Saat 10 ile 11 arasında ilk katedral okulları ve 12 sıralarında da ilk üniversiteler kurulmaya başlandı. Bu yıllarda büyük gotik katedrallerin yükseldiğini de görüyoruz. Bu kilisede 1200 yıllarında ya da bir başka deyişle geç orta çağda inşa edilmiştir. Oslo'da daha büyük bir katedral yapmaya güçleri yetmemişti.
Yapmalarına da gerek yokmuş bence diye söze atıldı Sophie. Hoşuma gitmeyen bir şey varsa o da boş katedrallerdir.
O büyük katedraller içlerine çok kişi sığsın diye yapılmıyordu ki sevgili Sophie. Bunlar Tanrı'nın onuruna yapılıyor, varlıklarıyla başlı başına bir ibadet oluşturuyorlardı. Ancak bunlarla beraber geç orta çağda bizim gibi filozofları yakından ilgilendiren başka bir şey daha oluyordu.
Ay hadi anlat lütfen. Alberto devam etti.
Bu dönemde İspanya'daki Arapların etkileri hissedilmeye başlandı. Araplar tüm orta çağ boyunca Aristoteles'in geleneğini diri tutmuşlar, eğitim görmüş Arapların birçoğu 1100'lü yılların sonlarından itibaren Kuzey İtalya'daki prenslerin davetlisi olarak İtalya'ya gelmeye başlamışlardı. Böylelikle Aristoteles'in yazıları tanınmaya, bunlar zamanla Yunanca ve Arapçadan Latince'ye çevrilmeye başlandı. Bu durum doğa bilim konularına karşı ilgi duyulmasına yol açtı. Ayrıca Hristiyan öğretinin Yunan felsefesiyle ilişkisi üzerine yeni görüşlerin doğmasına da hizmet etti. Doğa bilim konularında Aristoteles'in dediklerinin ilerisine geçilmedi. Ancak insanın ne zaman felsefenin, ne zaman İncil'in sesine kulak vereceği sorusuna hala bir cevap aranıyordu, anlıyorsun değil mi? Sophie başını salladı. Keşiş sözlerini sürdürdü. Geç Orta Çağ'ın ilk ve en önemli filozofu 1225 ile 1274 yılları arasında yaşamış olan Akinolu Thomas'tır. Roma ile Napoli arasında küçük bir kent olan Akino'da yaşayıp Paris Üniversitesi'nde öğretmenlik yapmaktaydı. Thomas'a filozof diyorum. Ancak o filozof olduğu kadar teologdu da aynı zamanda. Zaten bu dönemde felsefe ile teoloji arasında bir fark yoktu. Kısaca Agustinus'un orta çağın başında Platon'u Hristiyanlaştırışı gibi Akinolu Thomas'ın da Aristoteles'i Hristiyanlaştırdığını söyleyebiliriz.
İsa'dan yüzlerce yıl önce yaşamış olan filozofları Hristiyanlaştırmak biraz acayip değil mi?
Böyle diyebilirsin belki ama bu iki büyük filozofun Hristiyanlaştırılmasıyla kastettiğimiz şey bunların artık Hristiyan öğretiye tehdit oluşturmayacak şekilde yorumlanıp açıklanmasıdır. Akinolu Thomas için de meselenin köküne indi denir.
Felsefenin kökler ve bitkilerle bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum doğrusu.
Akinolu Thomas, Hristiyanlıkla Aristoteles felsefesini bağdaştırmaya çalışmış filozoflardan biridir. Onun inançla bilgi arasında bir büyük sentez yarattığını söylüyoruz ki, bunu da Aristoteles'in sözlerini kelimesi kelimesine ele alarak gerçekleştirdi.
Ya da demin dediğin gibi köküne inerek, çok az uyuduğumdan olacak, kafam pek iyi çalışmıyor korkarım. Tüm bu deyimlerle ne demek istediğini açıklar mısın lütfen?
Akinolu Thomas'a göre felsefenin ya da aklın bize söylediğine Hristiyan öğretinin ya da inancın söylediği arasında bir karşıtlık olması gerekmez. Çoğu zaman Hristiyanlıkla felsefe aynı şeyleri söyler. Bu yüzden biz aklımızın yardımıyla İncil'de yazılan doğrulara ulaşabiliriz.
Nasıl olur? Aklımız bize Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattığını nasıl söyleyebilir?
İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu aklımızla nasıl bilebiliriz?
Doğru, bilemeyiz.
Bu tür inanç gerçeklerine ancak inançla ve Hristiyanlığın verdiği ilhamla varılabilir. Ancak Thomas'a göre bunun yanı sıra bir dizi doğal tanrı bilimsel gerçeklik de vardır. Bu gerçekliklere hem Hristiyanlığın verdiği ilhamla hem de bizde doğuştan ya da doğal olarak var olan aklımızla ulaşabiliriz. Bu türden gerçekliğe verilebilecek örneklerden biri Tanrı'nın varlığıdır. Thomas'a göre Tanrı'ya iki yoldan varılabilir. Birincisi inançla ve Hristiyanlığın verdiği ilhamla. İkincisi akılla ve duyularımızla. Elbette bunlardan en güvenilir olanı inancın yoludur. İnsan sadece aklına güvenecek olursa kolayca yolundan şaşabilir. Yine de Thomas'a göre Aristoteles ile Hristiyan öğreti arasında bir karşıtlık bulunması gerekmez. İncil'i ya da Aristoteles'i seçmek bize kalmış öyleyse. Hayır hayır. Hristiyanlığı bilmeyen Aristoteles yolun pek azını kat etmiş sayılır. Öte yandan yolun birazını kat etmiş olmak, yolunu şaşırmış olmak demek değildir.